Dolayısıyla İstanbul'la haberleşerek Sofya'dan Bükreş'e doğru hareket eyledik. Bükreş'te müzakereler. O zaman Romanya'da Bratianu kabinesi iş başında bulunuyordu. Almanya'nın Bükreş sefaretini daha sonra hariciye nazırı olan von Kühlmann, Avusturya sefirliğinde yine sonradan hariciye nezaretine geçen Konrad Czernin işgal ediyordu. Kendileriyle müzakere ettikten sonra Bulgar sefiri Radov'la da ayrıca görüştük ve aramızda bir program yaparak her birimiz ayrı ayrı kralı, başvekili, hariciye nazırını, başlıca fırka reislerini ziyarete başladık. Her akşam sefaretlerden birinde görüşerek o gün yaptığımız işleri birbirimize hikaye ediyor ve ertesi günü yapılacak işleri kararlaştırıyorduk. Birçok müzakerelerden sonra nihayet Romanya hükümeti bize muhtemel bir Bulgar-Sırp düşmanlığına Romanya'nın katiyen tarafsız kalacağını vaat etti. Bu vaatten haberdar edilen Sofya kabinesi sefirine yeniden talimat vererek yazılı bir teminat talep eylemesini emretti. Müzakereler neticesiz kalıyor. Uzun mesai sarfından sonra Bükreş kabinesine alınan sözlü vaadin Sofya hükümetince yetersiz sayılması pişmiş aşa soğuk su tesirini gösterdi. Yazılı teminat için müracaat ettiğimiz zaman Monsieur Bratianu bundan kaçındı. Bize dedi ki, Romanya hükümeti hali hazırda cereyan etmekte olan muharebede katiyen tarafsız kalmayı hem muhariplere hem de bütün aleme karşı taahhüt eylemiştir. Sırbistan da bugün muharip zümrelerden birine mensuptur. Eğer bugün Sırbistan'a karşı muharebe ettiği takdirde Bulgaristan'a karşı da tarafsız kalacağımızı yazılı olarak taahhüt edersek, bu hareket muharip zümrelerden biri lehine hareket için hali hazırda tarafsız bir hükümeti teşvik ve tahrik demek olur. Bu da tarafsızlığa aykırı olur ve mevcut taahhütlerimizi ihlal eder. Dolayısıyla Romanya hükümeti şeref ve haysiyetini tehlikede bırakacak böyle bir kağıdın altına imza koyamaz. Fakat size sözlü olarak katı surette taahhüt ederim ki Bulgaristan harbe girecek olursa Romanya hareket etmeyecektir. Monsieur Bratianu'nun bu sözleri karşısında yapacak bir şey kalmıyordu. Sofya hükümeti yazılı teminat talebinde ısrar ettiği için daha fazla bir şey elde etmek imkanı olmadığına kanaat getirdik ve Bükreş'ten döndük. Belirsiz vaziyetin devamı. Bükreş seyahatimizin gaye ve neticelerinin ihtilaf diplomatlarınca ne dereceye kadar malum olduğunu bilemem. Bununla beraber seyahatten dönüşümüzden sonra da vaziyet yine aynı belirsiz gidişi takip ediyordu. Almanya ve Avusturya her vesileden istifade ederek bizi harbe sokmak için çalışıyor ve ittifak anlaşmasına riayete davet ediyordu. İngiltere ve Fransa da her fırsatta bizim tarafsızlığımızı temine gayret ediyordu. Baba Ali bu iki zıt tazikin karşısında idari maslahat gayretindeydi. Fakat Alman askeri heyetine eklenen Bahriye Teşkilatı'nın varlığı ve İstanbul'da Alman nüfuzunun gittikçe genişlediğini gösteren muhtelif alametler vaziyeti günden güne daha müşkül bir hale sokuyordu. Karadeniz Vakası. Ahval bu merkezdeyken malum olan Karadeniz Vakası ortaya çıktı. Talim vesilesiyle Karadeniz'e çıkmış olan Amiral Suşon Rus filosuna ve müteakiben Rus limanlarına taarruz etti. O günden bugüne kadar hemen her tarafta benim vakadan ortaya çıkışından evvel haberdar olduğum zannedilmiştir. Ben de harp esnasında bu zannı tekzibe ve düzeltmeye lüzum görmedim. Bugün artık harp bitmiştir, ben de iktidar mevkiinde değilim. Dolayısıyla şimdi serbestçe hakikati söyleyebilirim. Sizi namusumla temin ederim ki ben de vakayı herkes gibi vukuundan sonra haber aldım ve evvelden hiçbir rızam yoktu. Hadisenin vuku Baba Ali'de hakiki bir kargaşalık doğurdu. Başta Sadrazam Said Halim Paşa olduğu halde birçok nazırlar böyle bir hadiseden şiddetle müteessirdirler. Hatta nazırlardan Çürük Sulu Mahmut Paşa, Süleyman Elbistani, Oskan Efendiler derhal istifa ettiler. Maliye Nazırı Cavit Bey de bütün gayretlerimize rağmen istifasında ısrar eyledi. Said Halim Paşa bile yalnız meseleyi müzakereye düşürmek ve müzakereleri yürütmek ve idare eylemek maksadıyla mevkiini muhafazaya razı olabildi ve hemen müzakerelere başlandı. Bayram günü Karadeniz'de birdenbire patlayan topların gümbürtüleri gerek Baba Ali'de gerek sefarethaneler mahfillerine büyük bir telaş uyandırmıştı. Yalnız siyasi mahfillerde değil, Alman muzafferiyetlerini o kadar hararetle alkışlayan kamuoyunda bile bu haber top gibi patladı ve büyük bir heyecan uyandırdı. Dört nazırın istifası kabinenin de bu heyecan ve sarsıntıya iştirak ettiğini hissettiriyordu. Vakayı bayram günü bayramlaşma esnasında haber almıştık. Bayramlaşmayı müteakip hemen vekiller meclisi toplanarak meseleyi müzakere etti. Evvelce bahsettiğim istifalar bu müzakerede verildi. Nihayet aynı zamanda hariciye nezaretini de işgal eden Sadrazam Paşa, İtilaf Devletleri sefirleri de ve bilhassa Rusya sefiriyle müzakerelere memur edildi. Siyasi teşebbüsler ve müzakereler. Karadeniz vakası haberi üzerine Rusya sefareti Babali'yi derhal ve büyük bir şiddetle protesto etti. İngiltere ve Fransa sefirleri de müteakiben Rusya'nın protestosuna iştirak ile beraber meseleyi barışçı bir surette halletmek için aracılığa amade olduklarını bildirdiler. Babali'de icra edilen müzakereler neticesinde gerek Rusya'nın uyuşmak için öne sürdüğü şartların, gerek İngiltere ve Fransa'nın Rusya ile aramızda aracılık için ileriye sürdükleri şartların hemen aynı olduğu anlaşıldı. İtilaf devletleri Karadeniz vakasının özürü olarak Alman askeri islah heyetiyle Göben ve Breslau'nun silahlarından tecridini, hükümeti Seniye'nin tarafsızlığı açık ve katı surette tekrar ilan etmekle beraber Almanya ile her türlü gizli münasebetten katı surette vazgeçmesini talep ediyorlardı. Özetle İtilaf devletlerinin talepleri Almanya ve Avusturya ile mevcut ittifakın fesiyle neticelenecek demekti. Baba Ali'nin aylardan beri idare ettiği vaziyet artık idare edilemeyecek bir hale gelmişti. Açık olarak iki taraftan birini tutmak, mevkiimizi katiyen tayin etmemek mecburiyetindeydik. Hariciye Nezareti'nin icra ettiği müzakereler bu neticeye gelip dayanınca mesele Vekiller Meclisi'nin kararına kalıyordu. Vekiller arasında mesele uzun uzun diye konuşuldu. Talat Paşa ne fikirde? Ben esasen böyle bir vakanın ortaya çıkmasını katiyen arzu etmiyordum. Fakat harbe girmemek için değil, artık harbe girmeyi zaruri görüyordum. Çünkü senelerce gayretten sonra yapabildiğimiz bir ittifaka sadık kalmayacak olursak, bundan sonra yeni bir ittifak yapmak için kimseden itimat talep edemeyecektik. İtilaf devletleri bizim herhalde Alman hayırhahı olduğumuzu görüyorlar idi. Onların itimadını kazanmak, onlardan destek görmek mümkün değildi. Zaten bize de manasız bir toprak bütünlüğü vaadinden başka teminat vermekten kaçınıyorlardı. Harbin sonuna kadar hareketsiz durduğumuz takdirde Almanya ve Avusturya'da en ziyade muhtaç oldukları zamanda taahhütlerine sadık kalmayan bir müttefikten haklı ve tabii olarak uzaklaşacaklardı. Bu halde harbin sonunda Türkiye'den hiçbir yardımsız, desteksiz, herkesin emniyetinden mahrum, umumun ihtiraslarına maruz ve kendini müdafaaya muktedir olmayan bir vaziyette kalacak idi. Biz hükümet adamı sıfatıyla memleketimi böyle bir vaziyete sokmayı elbette tasvip edemezdim. Bunun için Almanya ve Avusturya lehine harbe girmek görüşündeydim. Yalnız bunu mümkün olduğu kadar tehir etmeyi ve en müsait zamanda harbe karışmayı arzu ediyordum. Karadeniz hadisesinin vuku zaruri gördüğüm neticeyi hızlandırıyor ve çabuklaştırıyordu. Cavit ve Rahmi Beyler gibi en güvendiğim adamların bile muhalefeti, Alman muzafferiyetine emniyet etmemelerinden ve bir de müsait zamanın gelmediği fikrinde olmalarından ileri geliyordu. Halbuki bütün askeri mahfiller Almanların muzafferiyetini şüphesiz sayıyordu. Zamanın müsait olup olmaması meselesi ise o kadar büyük bir ehemmiyete sahip sayılamazdı. Herhalde harbi kaçınılmaz sayıyor ve madem ki bir defa ok yaydan çıkmıştır, artık zaruri olan harbi kabul etmek fikrinde bulunuyordum. İstifa eden arkadaşlarımın hareketine iştirak etmeyişim, Karadeniz vakasına haberdar olduğum hakkındaki şairleri tekzipten kaçınmam hep bu fikirden ileri geliyordu. Doğu hudutlarında Rus hazırlıkları. Müzakerenin devamı esnasında Erzurum ve havalisinden gelen haberler, Rusya'nın Kafkasya hudutlarında zaten harpten beri icra ede geldiği yığınağı son günlerde pek ziyade takviye ettiğini bildiriyordu. Bu yığınak ve bittabi buna karşılık alınan emniyet tertibatı iki ordu arasında pek gergin ve silah patlamaya pek müsait bir vaziyet ortaya çıkarmış idi. Bir kere iş bu dereceye geldikten sonra artık ricat imkanını göremiyordum. Almanya ve Avusturya ile mevcut taahhütleri fes ve iptal etmeden harpten kurtulmak mümkün değildi. O taahhütleri ortadan kaldırdığımız halde ise elimizde hiçbir şey kalmıyordu. Dolayısıyla açıktan açığa emri vakiyi kabul ile harbe iştirak etmek fikrinde bulundum. Ve Vekiller Meclisi'nde bu fikir ekseriyet kazandığı için İtilaf devletlerinin talepleri reddolundu. Bu suretle harp başlamış oldu. Harp vakaları ve neticeleri. Bir kere muharebe başladıktan sonra artık sonuna kadar ısrar etmek zaruriydi ve öyleydi. Burada harp vakaları ve neticesi hakkında uzun uzadıya tafsilat vermeye lüzum görmem. Bunlar umumiyetle malumdur. Neticeleri de meydandadır. Bu neticeyi doğuran sebepleri tarih muhakeme edecektir. Ben yalnız burada harp esnasında en ziyade aleyhimize propaganda yapılmasına sebep olan ve hariç ve dahile kötü tesir icra eden meseleler, bilhassa Ermeni tehciri, harp suistimalleri, harp ticareti meseleleri hakkında birkaç söz söylemek isterim. Ermenilerin bazı sahil mıntıkalarında, Rumların, Suriye'nin bazı kısımlarında, Arapların tehciri meselesi dahilde ve bilhassa hariçte harp kabinelerine en çok söz getirmiş olan meselelerden biridir. En evvel söylemek lazım gelir ki bu tehcir ve takdil rivayetleri son derecede mübalağa edilmiştir. Türkleri hiç tanımayan, daha doğrusu pek fena tanıyan Avrupa ve Amerika kamuoyunda mezalim sözlerinin ne kadar ağır tesirler bırakacağını takdir eden Ermeni ve Rum neşriyatı, biri on yaparak dünyayı gürültüye boğmuştur. Bununla vukuatı inkar etmek istemiyorum, yalnız hakikati söylemek, fazla mübalağaları ortadan kaldırmak arzusundayım. Şu mübalağalar bir yana bırakılırsa herhalde böyle bir hayali tehcir vukuatı olmuştur. Fakat Bağbali bunların hiçbirinde evvelden verilmiş bir karar üzerine hareket eylemiş değildir. Vukua gelen hadiselerin mesuliyeti her şeyden evvel onlara sebep olan tahammül edilemez hareketleri yapan unsurlara aittir. Şüphesiz bundan bütün Ermeniler, bütün Rumlar mesul değildir. Fakat devletin hayat ve mematı kararını verecek büyük bir harp esnasında ordularının hareket serbestliğini ihlal eden, arkada isyanlar çıkararak memleketin selametini, ordunun emniyetini tehlikeye düşüren hareketlere müsamaha edilememesi tabii ve zaruriydi. Erzurum havalisinde ordularımızın harekatını müşküle sokan Ermeni çeteleri, bütün Ermeni köylerinde yardım ve himaye buluyorlardı. Başları sıkıştığı zaman gönderdikleri bir haber üzerine köylüler, kiliselerde saklı silahları yakalayarak imdatlarına koşuyorlardı. Ordunun arkasına böyle devamlı olarak ricat hattımızı kesecek ve cephe gerisi hizmetlerini ihlal edecek tehlikelerin sürmesine göz yumamazdık. Ordulardan gelen malumat, vilayetlerden devamlı olarak vuku bulan bildirimler, nihayet bu mesele hakkında kat'i bir tedbir almak mecburiyetini doğurdu. İşte tehcir meseleleri her şeyden evvel böyle bir harp zarureti neticesinde alınmış tedbirlerden doğmuştur. Demek istemiyorum ki her yerde tehcir muntazam bir şekilde ve yalnız zaruretin zorladığı derecede yapılmıştır. Birçok yerlerde çoktan beri birikmiş olan düşmanlıklar bu vesileyle infilak ederek katiyen arzu etmediğimiz suistimallere sebep olmuştur. Birçok memurlar haddinden ziyade zulüm ve şiddet gösterdiler. Birçok yerlerde haksız yere bir takım masumlar da kurban oldular. Bunu itiraf ederim. Mezalim mesullerinin cezalandırılması meselesi. Kezalik itiraf ederim ki hükümetin vazifesi bu gibi mezalimin suistimalin önüne geçmek, men etmek mümkün olmadığı takdirde sebep olanları ve yapanları bulmak, onları cezalandırmaktı. Nitekim bazı yerlerde çapulculuklar, yağmalar yapıldığı, hususi düşmanlıklara tabi olarak hareket edildiği anlaşılınca, hükümet fail ve müsebbiplerini tutuklamış, muhakeme etmiş, cezalandırmıştır da. Fakat yalnız münferit ve belirli hadiselerde yapılabilen bu vazifenin daha genel bir surette de icrası lazımdı. Tehcir muameleleri yapılan yerlerin hepsinde derin ve ciddi tahkikat yapmak, suistimal görülen her meselenin bütün alakadarlarını arayıp bulmak ve hepsini ağır suretle cezalandırmak gerekirdi. Fakat görüyorduk ki o zaman pek çok adamı yakalamak, büyük bir mücadeleye girişmek lazım gelecekti. İş yalnız şahsi menfaat veyahut şahsi garez ve düşmanlık sebebiyle suistimal yapılmasıyla sınırlı kalıyordu. Böyle olanlar nispeten sınırlı sayıdaydı ve onları cezalandırmak da kolaydı. Nasıl ki öğrenebildiklerimizi cezalandırdık. Fakat bundan başka hiçbir menfaat veya düşmanlık kaydına tabi olmaksızın, sırf memlekete hizmet inancıyla hareket ederek kanun ve adalete muhalif mezalimi işlemiş olanlar vardı. Bunlar hafsalalarının darlığı, muhakemelerinin sınırlılığı, taassup hissiyatının hakimiyeti altında iyi zannederek fena hareket etmişlerdi. Bunlar hem çokluktular hem de arkalarında kendileri gibi hisseden bir kamuoyuna sahiptiler. Harp esnasında memleketin en ziyade birlik ve ittifaka muhtaç olduğu bir devredeydik. Mümkün olsa taşlardan adam yaratıp cepheye göndermek isterken, böyle birçok adamları yok etmek, memleketin iki muhtelif fikir cereyanı arasında bir mücadele açmak ne dereceye kadar uygun olabilirdi? Bunu ben hiçbir suretle uygun bulmadım ve mesuliyeti üstlenerek bu türlü tahkikatı harbin bitiminden sonraya bıraktım. Rum ve Arap tehcirleri sözleri daha ziyade propaganda vasıtası sayılacak kadar hakikatten uzaktır. Düşman denizaltıları Marmara'ya girdiği ve sahil köylerinden imdat gördüğü zamanlar, sınırlı bir iki mevkide bazı Rum köylerinin boşaltılması yahut Suriye'de muhakeme edilip cezalandırılan bazı ihtilalcilere mensup sınırlı sayıda kimselerin mıntıka haricine çıkarılması alelade bir örfi idare meselesine ibarettir. Yalnız propaganda fikri bunları da ileri sürmeye sebep olmuştur. Harp suistimalleri. Muharebe uzadıkça levazım ve nakliye vasıtaları hususunda ticari muamelelerde, iaşe işlerinde türlü türlü suistimallere meydan ve imkan açıldığı da bugün inkar edilemez vukuat arasındadır. Bu gibi vakaların meni ve müsebbiplerinin cezalandırılması şüphesiz hükümetin vazifesi icabıydı. Bu vazife hakkıyla yerine getirilememiştir. Bu vazifenin yerine getirilememesine mesul olanlar meydandadır. Onlar biziz. Bunun mesuliyetini kabule amadeyiz. Bu vazifedeki müsahamamızın sebebi de diğerlerinin aynıdır. Bu nevi suistimaller büyük bir revaç almıştı. Birçok memurlar, birçok askerler, birçok tüccar işin içine girmişti. Mesele dal budak salıvermişti. Bunları hep birden muhakeme altına alıp cezalandırmak, harp esnasında muhtaç olduğumuz birçok kollardan bizi mahrum edecek, şiddetle lazım olan birliği ihlal eyleyecekti. Dolayısıyla münferit hadiselerden başka bunların da tahkikini ve cezalandırılmasını harbin sonuna bıraktık. Hükümet mevkiinde yerimize geçenler elbette bunları nazarı dikkate alacaklardır. Talat Paşa gözleri yarı dumanlı bir halde önünde sükun ve heyecan içinde bu uzun beyanatı dinleyen kongre heyetini süzdü ve uzunca bir bekleyişten sonra yeniden kuvvet almış gibi tekrar söze başladı. Harbin sonu. Nihayet malumunuz olduğu üzere Bulgar cephesinin dağılmasıyla müttefiklerimizle bağlantımız bozuldu ve Suriye'de ordularımız hezimete uğradığı için muharebe mağlubiyetle son buldu. Yalnız bizim için değil, bütün ittifak zümresi için kaybolan muharebeyi, hiç olmazsa Amerika Reisi Cumhurunun barış için koyduğu prensipler dairesinde sona erdirmek için müştereken Monsieur Wilson'a müracaat ettik. 4. kaset 1. yüzün sonu.